Ayrım 23. Neden öldürüldüler? Orhan Tüleylioğlu, sayfa 293. Atatürk'ün çilesi. Cavit Orhan Tütengil. Atatürk Cumhuriyet Türkiye'sinin bir simgesi olmuştur. Bunun içindir ki Atatürk'e yöneltilen saldırılar dolaylı olarak Cumhuriyet Türkiye'sine, onun temel ilkelerine karşıdır. Yeni Türk Devleti'nin kurucusunun yakışıksız kötülemelere karşı korumak amacı güden Atatürk Kanunu'nda esasında bir kişiyi değil, Cumhuriyet Türkiye'sini esirgemek istemektedir. Atatürk ile Cumhuriyet Türkiye'si arasındaki özdeşlik devam ettiği sürece bu yalnız olağan değil, zorunludur da. Çünkü bir yandan Cumhuriyet kök salıp bilinçlere yerleştirirken, bir yandan da eski dönemin özlemcileri bir karşı devrim çizgisi üzerinde buluşmaktadırlar. Söz konusu ettiğimiz özdeşlik bazı sakıncaları da birlikte getirmektedir. Haklı olarak yakındığımız bir aşırı uçtan ötekini herkesin Atatürkçü geçirmesi bu yüzdendir. Böylece bir amaca ulaşmak için araç olarak kullanılan biçimsel Atatürkçülük ortaya çıkmaktadır. Öte yandan Atatürk'ün kişiliğine ve görüşlerine bir dokunulmazlık, bir tabu havası getirmeye çalışanlar Kemalizmi dar kalıplara hapsedip Atatürk'ü de bir evliya haline sokmaktadırlar. Öze inmeyen tek bir davranış ya da tünceden yola çıkan yorumlar o kadar değişik ve karşıt Atatürk'lere varmıştır ki gerçek Atatürk'ü bulmak bir hayli güçleşmiştir. Atatürk'ün yaşamı ve Türk devrim tarihinin taktik gereği izlediği doğrultular onaylayalım ki temele inmeyip yüzeyde dolaşanlara bazı ipucu vermektedir. Atatürk, kişiliği ve devrimleriyle bir bütündür. Doğrusunu söylemek gerekirse ayrı ayrı devrimler değil, birbirini tamamlayan tek bir devrim vardır. Koşulların belli bir amaca ulaşmanın zorunlu kıldığı eylem ve düşünce ayarlamalarının dışında izlenen tek bir yön olmuştur. Atatürk bunu şu şekilde dile getirmiştir. Türklerin asırlardan beri takip ettiği hareket devamlı bir istikamet muhafaza etti. Biz daima şarktan garbe yürüdük. Bu sözlerin de açıklıkla ortaya koyduğu gibi Atatürk devrimi yüzyıllardır süre gelen bir oluşun tarihle hesaplaşmanın kazandığı biçimidir. Kesin bir durum alıştır. Uzak geçmişi bir yana bırakıp yaşadığımız günlere bakacak olursak Atatürk devrimi konusunda ikili bir uyanışın belirginlik kazandığını görürüz. Bu ikili uyanış olumsuz ve olumlu iki yüzü ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Her ikisinde ortaklaşa yanı zaman içinde bir birikim eylemi alanına çıkacak kadar bilinçlenmiş ve güçlenmiş olmasıdır. Uyanışlardan ilki, Cumhuriyet ile başlayan tortuların çok partili hayatta biçim ve güç kazanarak ulaştığı nurculuk aşamasıdır. Gerçek Müslümanlığa dönüş parolası arkasında şeriata dayanan devleti, bağnazlığa ve Atatürk düşmanlığını savunan nurculuk, iç ve dış desteklerle yığınlarla kök salan bir akım olmuştur. Saldırılarının baş hedefini Deccal diye nitelendirdiği Atatürk ve Türk devrimi teşkil etmektedir. Bu akımın yanı sıra yarı aydınların, kötü politikacıların, Atatürk'ün ve devrimin bütünlüğüne uzanan bölücü yorumlarını görmekteyiz. Bunlara göre Mustafa Kemal ve Atatürk birbirlerine karşıttırlar. Mustafa Kemal'e sığınarak Atatürk'ün kuyusunu kazmaktadırlar. Devrim konusunda ise parçalayıcı bir tutumla tasniflere girişmekte, tutmuş tutmamış gibi ayrımlar yapmaktadırlar. İkinci uyanış Atatürk'ü eserleri ve fikirleriyle tanıyan gençlikten gelmektedir. Geniş bir açıdan bugünden düne doğru Atatürk'e baktıkları zaman ürkücü gözlerinde Atatürk daha da yücelmekte, benzer koşullar içinde kesin davranışı ve büyük devlet adamı nitelikleri gençleri adeta büyülemektedir. Atatürk'ü yakından tanımak mutluluğuna erenler, çoklukla jestlerinin ve fizik görünüşü etkilerinin kendi yaşantılarına katarak Atatürk'ü sevmenin kolay yolunu bulmuşlardı. Genç kuşaklar için Atatürk, kaş, saç ve göz öğelerine değil, eylem ve düşünce özelliklerine bağlı bir özenme konusudur. Onun önderliğinde nereden nereye geldiğimizi, kendilerine beslediği güvene yaraşır bir sorumluluk anlayışı bilmektedir. Eserinin bilinçli bekçiliğini yapmaktadır. 1966 Türkiye'si Atatürk çilesine yeni bir çizgi getirmiştir. Adalet yılını açılış konuşmasını nurculuğun tehlikelerine dikkati çektikten sonra Atatürk'ün Bursa Nutku ile bitirmesi Yargıtay Başkanı İmran Ökten'in üzerine yıldırımlar çekmiştir. Bazı gençlik kuruluşlarının Bursa Nutku'nu yayması ise bir kovuşturmanın konusu olmuştur. Bu vesileyle yargılanan gençler değil Atatürk'ün kendisi olmaktadır. Bornova savcısına göre Bursa Nutku'nun el yazısı ile Yazılmış müsveddede veya fotokopisi bulunmadıkça Atatürk'e ait olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Bize kalırsa bu konu üzerinde durulması gereken Atatürk'ün yargılanması değil, bu yargılanmanın niçin 1966 yılına rastladığıdır. Bilindiği gibi, Rusya Nutku yeni bir konu olmayıp 1949 yılında bu yana siyasal çatışmaları içinde zaman zaman ortaya çıkmıştır. Atatürk'ün Bursa konuşmasının ana teması ise Cumhuriyete kasteden davranışlar karşısında gençliğin, ilgililerin işe el atmasını beklemeden olaya karışması, güç kullanarak Cumhuriyeti savunmasıdır. Bursa Nutku'nu sorguya çeken savcının 1966 yılını seçmiş olması sebepsiz olması gerektir. Gelecek yılların doğrusundan geriye bakarak 1966 üzerinde durunca bu seçimin bir rastlantı ötesine bağlandığının nedenlerini açık ve seçik olarak görebileceğiz. Şimdiden insanın zihninde böylesine bir soru canlanmaktadır. 1900'lerin bilmem hangi yılında ülkemizin koşulları Atatürk'ün aşağıdaki sözlerini savcılardan biri için soruşturma konusu yaparsa durum ne olacaktır? El yazısı ya da fotokopi istenmesi halinde Türk Tarih Kurumu ya da Türk Devrim Tarihi Enstitüsü yetkilileri Atatürk'ü savunmaya hazır mıdırlar? Ellerindeki belgeleri titizlikle korumaları için Bursa Nutku ile eş anlamlı olan tümcelere ilgilerini çekmekle yetinelim. Atatürk diyor ki, bütün bu şeriattan daha elim ve vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şeriat içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Çeşitli bakımlardan Atatürk'ü kemirenlerin yanında bir gerçek bütün görkemiyle karşımıza çıkıyor. Geçen zaman Atatürk'ü eskiteceğini gözlerimize daha da büyütmektedir. Buna bakarak gelecek kuşakların onu daha iyi değerlendireceklerine ve anlayacaklarına inanıyorum. Atatürk'ün çilesi dediğimiz şeyler bizim çilemizdir. O, görevini yapmış insanların iç huzuru ile bizi gözetliyor. Sorumluluğunu duyan ve bilen evlatların Türkiye'nin devrim bayrağını canları pahasına da olsa elden bırakmayacaklarına inanıyor. Atatürk Türkiye'sinin yörüngesini değiştirmeyi tasarlayan ateşle oynadıklarını bilmelidir. Ardından İşim Tütengil, Şükriye Tütengil. 8 Ocak 1952 günü sosyoloji ve meslek dersleri öğretmeni olarak Antalya Aksıköy Enstitüsü'ne gittiğimde Cavit Orhan Bey ile karşılaştım. Kendisini daha önceden Yücel dergisindeki yazılarından gıyaben tanırdım. 1950 yılında da komşu okullar olan Aksu ve Gönen Enstitüsü'nün geleneksel ziyaretlerinden bir grup öğretmen arkadaşlarla gelmişlerdi. Yazılarından çok beğenip takdir ettiğim bu meslek arkadaşımla yüz yüze tanışmak ilk anda bende bir çeşit düş kırıklığı yarattı. Yazılarında çok tutarlı ve alçak gönüllü görünen Tütengül biraz katı ve fazla didaktik olduğu izlenimine kapıldım. Hatta öğretmen olarak Aksu'ya atandığımda Cavit Bey ile aynı okulda aynı dersleri paylaşarak okutmanın bana güç geleceğini sandım. Konuları benden çok daha iyi bildiği için beni ezeceği korkusuna kapıldım. Derken yerleşmek için annemle birlikte Aksu'ya gittiğimizde bizi Cavit Bey karşıladı. Kalmam için ayrılan bir odalı barakayı temizletmiş, okulun verdiği eşyaları yerleştirmiş, tam bir meslek arkadaşla örneği vermişti. İlk izlenimlerle edindiğim düşüncelerden bir anda sıyrılarak kendimi ayıpladım. Aksu'ya geldiğim andan itibaren onun yakın ilgi ve desteğinden güç aldım. Arkadaşlarına çevreyi tanıtmak için hafta sonlarında geziler düzenler, bu gezilerde Sokrates usulüyle tartışmalar açarak gerçek bir diyalog ortamı yaratırdı. Bizlerden daha iyi bildiği konuları bizlerin de öğrenmesi, bilmesi için uğraşırdı. Daha sonra onun gündemi önceden saptanmış havuz başı sohbetlerini, yüksek öğretmen okulu birinci sınıfından itibaren nasıl düzenlediğini ve her saniyenin değerlendirilmesi için ne denli çaba harcadığını, bazen şaka, bazen ciddi olarak arkadaşlarından duydum. Ben kendisinin beni ezeceğini düşünürken tersine o bana yeni bir öğretmen oldu. Zamanı her durumda iyi değerlendirmeyi, gezi ve eğlencede bir şeyler öğrenmeyi, disiplinli yaşamayı ve en büyük yol gösterinin akıl olduğunu kabul ettirdi. O denli ahenkli bir beraberliğimiz oldu ki çevremizin de teşvikiyle aynı yıl evlendik. 28 yıllık beraberliğimizde birbirimizi saydık, sevdik ve tamamlamaya çalıştık. Tütengil Türk toplumu için yadırganacak bir tipti. Çoğulcu demokratik düzene geçen toplumumuzda eski değer yargıları silinerek kapkaççı, gününü gün eden kişilere giderek muteber sayılır bir hale geldi. Çalışkan, ilkelerine sadık ve idealist kişilere akılsız gözüyle bakılmaya başlandı. İşte böyle bir dönemde Cavit, doğru bildiğini, kendi yararını sarsacak durumda bile savunan, ilkelerinden ödün vermeyen bir kişi olarak yadırgandı. Ulaştığı her aşamaya güçlükle varması, türlü engellerin önüne dikilmek istenmesi bu yüzdendir. Hiçbir güçlük ve engelleme ona doğru bildiği yoldan ilerlemekten alıkoyamamıştır. Dıştan bakıldığında katı gibi görünen Tütengül, gerçekten son derece duygulu, fedakar ve tam anlamıyla kötü gün dostuydu. Yakınlarına yardımcı olmak onun için çok büyük bir zevkti. Her saniyesini büyük bir titizlikle kullanan bir kişi olmasına rağmen ameliyat olan eski bir öğrencisinin aynı zamanda dostunun her gün yanında bulunmuş, bunu da görev yapan bir kişinin özeniyle yapmıştır. Yurt dışında kalp ameliyatı olması gerektiğinde ağabeyime, o sırada Viyana'da öğrenci olan kardeşime ve bana baba şefkatiyle yardımcı olmuştur. Ne zaman başım dara gelmişse onu yanımda bulmuşumdur. Yardımlarında da her türlü gösterişten uzak, akılcı bir yaklaşım içinde olmuştur. Verdikleri sözü tutmayan kişilere karşı güveni hemen sarsılırdı. Laf olsun diye kuru vaatlerde bulunmak için veya yerine getirilmeyecek bir konu ve bir eylem için söz vermek kolayca bağışlanamadığı kusurlardı. 28 yıllık beraberliğimiz boyunca kendisinin böyle bir davranışına bir kez olsun tanık olmamışımdır. Zaten kuramsal olarak savundukları pratikte göz ardı eden ve yaşamlarında uygulama özeni göstermeyen kişileri çok eleştirirdi. Doğayı ve insanları çok seven akıl adamı Tütengil'in kişiliğinin biçimlenmesinde ve gelişmesinde babası Ali Rauf Bey'in büyük etkileri olmuştur. Aslen Kıbrıs'ta olan Ali Rauf Bey, adanın İngilizlerin yönetimine geçmesiyle Türkiye'ye gelmiş ve mesleği olan öğretmenliği yapmayı, yurtseverliğin ve halka daha iyi hizmet vermenin bir gereği saymış ve Güneydoğu Anadolu köylerinde uzun yıllar çalışmıştır. Çocuğundaki yeteneği sezen baba Tütengil, ilkokuldan itibaren onunla halkın ve yurdun sorunlarını konuşmuş ve ilgisini bu yöne çekmeye çalışmıştır. Öğrenimini sürdürmesi parasız yatılık sınavını kazanmasına bağlı olan Tütengil, orta öğrenimini parasız yatılı olarak İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne tamamladıktan sonra o dönemde yatılı öğrenci kabul eden Mülkiye ve Yüksek Öğretmen Okulu'nun sınavlarına girerek Mülkiye'yi birincilikle kazanmıştır. Babasının ve çevresinin ısrarlarına rağmen o Yüksek Öğretmen Okulu'nu yerleyerek felsefe bölümünü kaydını yaptırmıştır. Kendisi böyle bir tercih yapmasının sebebinin yazar olma isteği ve kültüre hizmet arzusu olduğunu söylerdi. Bu tercihte taşıdığı insan sevgisinin ve özünde iyi insan olmanın eğitildiğinde her türlü kötülükten arınabileceğine inancının da bulunduğunu söylemek gerekir. Tütengil öğrencileriyle ilişkilerinde önce bir öğretmen ve baba, daha sonra çok yakın bir dost olurdu. Kim olursa olsun yeteneğini sezdiği bir kişinin gelişmesi için uğraşır, elinden gelebilecek yardımı esirgemezdi. Tütengil yüksek öğrenimi tamamlayınca Antalya Lisesi felsefe öğretmenliğine atanmıştır. Antalya kendisi için ideal bir mekan olmuş, doğayı çok seven bir kişi olarak orada her türlü güzelliği bulmuş, bazı güzellikleri de keşfetmiştir. Antalya'nın ufkunu kuşatan dağların güzelliğinin, kent sakinlerince nasıl olup da görülemediğini, öylesine şaşmış ki bunu öğrencilerine söylediğini, onlar bu dağları kendisine armağan etmişler. Bu armağanın hayatta aldığı en değerli armağan olduğunu söylerdi. Tütengil'deki doğa sevgisi ve dürüstlük anlayışı meslek hayatının ilk cezasını almasına neden olmuştur. Hafta sonları öğrencileriyle geçirmeyi zevk bildiği için her hafta sonunda ayrı yerlere geziler düzenler, isteyen öğrencilerle birlikte gidermiş. Bir keresinde öğrencilerin gizli gizli sigara içtiklerini anlamış ve onlara hiçbir hareketin gizli yapılmaması gerektiğini, gizliliklerin çirkinlik ve kötülükler getireceğini söyleyerek tiryaki olanların sigaralarını serbestçe içebileceklerini bildirmiş. Daha sonra öğrencilerden biri bu olayı okul müdürüne aktarmış. Müdürün çağırdığı müfettiş, öğrencilere sigara içmeye teşvik ve yönetmeliğe aykırı hareketten ihtar cezası vermiş. Bu olay da Tütengil'in her yönüyle açık, gizlilikten nefret eden ve ilkeleri doğrultusunda doğru bildiği yolda taviz vermeden yürüyen bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir. Kendisine özgü yanlarından biri de özel günlerde, yaş günü, evlenme yıl dönümü ve benzeri. Geçmişi muhasebesini, geleceğin planlamasını yapmasıdır. Bunun nedeninin geçmişte yapılmış hataları gözden geçirerek düzeltmek, geleceğe daha sağlam girmek olduğunu söylerdi. 1955 yılının 25 Mart'ında oğlumuz Kaya'nın doğum gününü beklerken küçük bir ajandaya el yazısıyla gelecekte izlenmesi gereken ilkeleri yazmış. Yazmış demem bu olayı ölümden sonra haberim olduğu içindir. 1. Hiçbir yere parasız yazı vermemeliyim. 2. Yabancı dil bilgimi imkanlar yaratarak geliştirmeliyim. 3. Çalışma alanımı daha da daraltarak derinliğe giden bir çalışma yolu tutmalıyım. 4. Benden yarına kalacak olan namusluca yaşanmış bir hayat, kitaplarım ve çocuklarım olabilir. Sorumluluğumu hiçbir zaman unutmamalıyım. 5. İçinde bulunduğum çetin çalışma yolu ancak metotlu ve sabırlı bir çalışma ile aşılabilir. Günlük heves ve duygular azmimi kırmamalıdır. 6. Her türlü çalışma ve davranışlarım ne demek ve ne yapmak isteğimi uygun yönelişte bulunmalıdır. 7. Sanat dalları hayatın tuzudur. İlimden gelen kuruluğu sanatın ılık nefesiyle gidermeliyim. 8. Tabiatı ve insanları sevmek esastır. 9. Akıl hayatı ve olayları anlamanın en güvenilir adaletidir. 10. Doğruluk, sadelik, alçak gönüllülük dün olduğu gibi yarın da yoldaşımdır. 11. Olup olacağımız bir cenaze, hem de kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında, her türlü küçüklüğü, mürailliği günüşleştirir. Ölümü tabii karşılayarak insanca yaşamalıdır. 12. Her şeyin hesabını kendimize vermeli, herkesten önce kendimizden utanmalıyız. 13. İnsan yapısı icabı, fazilet de rezilet arasında raks eder. Daima faziletli olmak bir tabiat vergisi değil, insanca cehit işidir. Kendimizi daima göz altında tutmalıyız, yılmadan, yorulmadan. Yaşamı boyunca aldığı bu kararlara ne denli bağlı kalmış olduğunu kendisini tanıyanların yargısına bırakıyorum. Yukarıda sıraladığım ilki düşüncelerini kaleme aldığında Tütengil İstanbul'da, ben Diyarbakır'daydım. Her çalışan kadının en doğal hakkı olan eşinin yanında bulunma hakkına ben 3 yıllık bir ayrılıktan sonra 5 yıl ilkokul öğretmenliği yaparak eriştim. Hayata attığımız her adım büyük engellerle karşılaştı. Ama Tütengil, saptadığı ilkelerden hiç taviz vermeden ilerledi. Tütengil'in çok korktuğu şeylerden biri de bilerek ya da bilmeden hata yapmaktı. Ardından yazılan yazılarda küçük hataları düzeltmenin kendisine duyduğum saygıdan olacağından bağışlanmamı dileyeceğim. Çocukluk ve meslek arkadaşı Sami Gürtürk Bey, ölümünün ardından Tütengil'in kişiliğini ve kendisiyle ilgili bazı anıları belirtmek için kaleme aldığı yazıda belleğine dayanarak şöyle bir olayı aktarıyor. 12 Mart döneminde kendisine Milli Eğitim Bakanlığı önerildiğinde Tütengil bir televizyon programı aracılığıyla hangi düşünce yapısına sahip bir kişi olduğunu ortaya koyarak bu görevi düşünenlere bu vesileyle iletmiş. Bellek, zaman geçince bizi yanıltabiliyor. Bu aktarmada bir yanılma olduğunu ve hiçbir dönemde kendisine bakanlık önerilmesinde bulunulmadığını belirtmek istiyorum. 27 Mayıs ve 12 Mart dönemlerinde arkadaşları kendisinin bakan olarak düşünüldüğünü, bunun gerçekleşmesi için politik davranması gerektiğini söylediklerinde, ben doğru bildiklerimi yazdım, söyledim. Başka türlü davranışlar içinde olamam demiş. Sayın Gürtürk'ün bu olayı bakanlık önerildi biçiminde yazması, iyi niyetin ve dostluğun sonucudur. Ölümünün hemen ardından sadece basına çıkan ve kişiliğini, düşüncelerine, niteliklerine ve anılarına leke sürmeyi amaçlayan yazılar ise tek tek ele almaya gerekli bile görmüyorum. Bu yazılar kendisini tanıyanlar tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştır. Bunları yazanlardan hiçbiri onun değerlerine, niteliklerine ve bilimsel düzeyine değerlendirebilecek ve yargılayabilecek çapta kişiler değildir. Tütengil'in kim olduğunu bilimden ve insanlık değerlerinden nasibini almamış, bu kalemler değil bıraktığı eserler belirler. Eşim Tütengül'ün 58 yıllık onurlu yaşamı haince düşünülmüş ve uygulanmış bir planla noktalandı. Ama Tütengil öldürülemedi. Yetiştirdiği öğrenciler ve bıraktığı yapıtlarıyla tarihin malı oldu. Türkiye'de gerçekleşen ve güzelden yana düşünen beyinler oldukça da yaşayacak, hem de sağlığında olduğu gibi onurlu bir biçimde onun açısına ve bıraktığı boşluğa dayanmak çok güç ve tek tesellimiz. Onu ölümsüz kılan yapıtlarının yeni baskılarıyla ölümünden sonra da okurlarına ulaşmasıdır. Aziz Titengül, sen bizler bir okuyan düşünen kimseler için yol gösterensin, rahat uyu. Tütengil'e saygı kitabından. Üniversite görevine gitmek üzere otobüs durağına giderken sabah çaprazlama kurşun yağmuruna tuttukları bu güzelim insanın gerçek kimliğinin kafasının aydınlığından, yurt için çarpan yüreğin sıcaklığından habersiz, beyinleri yıkanmış 4-5 genç nedenli oranılmaz bir hainliğin, rezilliğin içine itildikleri bilincine varsalar utançtan canlarına kıyabilirler. Alçaklığın böylesine alet edildikleri için. Ama bunun bilincine varamazlar. Bu hayhu içinde yaşları da başları da elverişli değil buna. Onların eline silah veren, hedef gösteren, karanlık suratlı, kara yürekli, bir elleri murdar iliklerinin keyfinde, bir elleri para kasalarının kilidinde, Türkiye'mizi batağa sürüklemeye çalışanların buyruğunda, para pulla kandırılmış 17, 18, 19 yaşın verdiği ataklıkla bu bir robotturlar çünkü. Vedat Günyol. Olağanüstü titiz ve ayrıntıcıydı. Onun öğrencisi olduğunuzda yanınızda ayrıca saat taşımanıza gerek yoktu. Derse girerken saniye sektirmez, bitiş dilinde ise tümcesini yarıda keserdi. Öğrencilik yıllarında daha zil çalar çalmaz derse girmesine kızardık. Oysa o kızgınlığın bizlere neler kattığını yıllar sonra anlayacaktık. Siyasal düşüncelerine tümüyle karşı olduğu insanlara saygıyı elden bırakmazdı. Onun bu yanlarındadır ki onu toplumun en aydın, aydının da ötesinde bilge, insanlardan biri kılmıştır. Bilgeliği değil, öğrencilerini, çocuklarını ve doğrudan halka etkileyen güce ulaşmıştır. Bir gün televizyonda Atatürk devrimlerini anlatırken, 10 yaşlarında bir çocuk Tütengül, hocayı merakla izliyor ve ağzından sözcükler dökülüyordu. Ne kadar güzel bir adam baba. Sevgili Tütengül hocanın güzelliği bilgeliğindeydi. Onun insan yetiştirme gücünde, bilimsel titizliğinde, insan sevgisindeydi. Anlattığı bir konuyu en küçüğünden en büyüğüne, en ince noktalara değin ulaşmasındaydı. Böyle bir bilgenin yitirilişi, onu öldürenlerin de çıkmasını yoğunlaştırdı aslında. Oysa kendisine sıkılan kurşunların sayısınca kitapları o katillerin de karanlığı delecek güçtedir. Yetiştirdiği kuşaklar ise karanlığı aydınlığa çevirecek güçtedir. Yalçın Doğan. Cavit'e göre en değerli şey zamandı. Onunla oynanmamalıydı. O harcanmamalıydı. Olanak içindeki bütün dikkatlerle kullanılmalı, her şey tam zamanında başlamalı ve bitmeli. Hiçbir şeyin zamanı ötekine karıştırılmamalıydı. Eğer yaşadığımız anların, dakikaların hesabını tam verebilirsek, birbiriyle uyuşmaz olabilen vakit dilimlerinin haklarını birbirine karıştırmadan kullanabilirsek, iyiydik, sağlıklıydık, doğruyduk. Rauf Mutlay. Cavit eskilerin deyişiyle fikri zikri bir insandı. Yani inandığı gibi konuşan ve yazan, yazıp söyledikleri gibi yaşayan bir kimse. Kısacası dosdoğru bir insandı. Sami Gürtürk. Profesör Tütengil türünde bilim adamı Türkiye'de az yetişiyor. Herkesin kendi çıkarlarına baktığı bu bozuk düzende üniversite öğretim üyeliğine yükselen kişi, ülke sorunlarına, halkımızın içinde bulunduğu çağ dışı yaşama iştenli bir şekilde eğilemiyor. Bilim adına bir takım laf kalabalığı içinde oyalanıp gidiyor. Tütengil bu çemberi kıran bilim adamlarından biriydi. Bütün dikkatini ve ilgisini Türkiye köylerine ve kırsal bölge halkına çevirmişti. Halktan biriydi ve üniversite öğretim üyeliği onun kişiliğini hiç değiştirmemişti. Güler yüzlü, alçak gönüllü, iştenli bir insandı. Talip Apaydın. Ey sevgili Tütengil, senin için kürsü başkanının dostum rahmetli Profesör Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, sen daha asistanken bana, bu genç istikbalin bir alimi olacaktır demişti. Rıza Nur'un British Museum'a bırakmış olduğu el yazması anılarını gün ışığına çıkardığın için seni çok severdi. Sen de bilimsel gerçekleri ihanet ve iftiralardan ayırmayı çok severdin. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. Türkçe sözcükleri açtınız. Sözlükte ne kadar iyi, doğru, güzel, yararlı ya da onurlu sözcükler ve deyimler varsa onları Cavit Orhan Tütengil adının yanına kaydedebilirsiniz. Eş anlamlı ve eş değerli olarak benim onu hem bilinçli hem duygusal açıdan değerlendirmem budur. Ona tüm güzel nitelikler yaraşır. O bunları hak etmiş bir insandır. Kemal Üstün. Tanırdım onu. Gazetede sık sık karşılaşır, konuşurduk. Bir iki kez de birlikte meyhaneye gitmiştik. Şimdi içimde anlatılmaz bir acıyla anımsıyorum. Bunlardan birinde Hafifçe çakır keyif alan Tütengil, kısık bir sesle çok güzel bir şarkı söylemişti. Bundan bütün arkadaşlar çok hoşlanmıştık. Az konuşan birinin şarkı söylemesi şaşırtıcı olmuştu bizim için. Melih Cevdet Anday. Az konuşan, çok dinleyen ama tartışmalarda sorunların özüne inen, sorulara karşısındaki insanı hiç belli etmeden sınavdan geçiren, olgun ama uyanık, zeki bir insan. Her şeyden önce dengeli bir yapı. Aşırılıklara kaçmadan ilerici, devrimci bir aydın. Boş yere eline kalem almayan bir incelemeci. Türk toplum yapısının ayrıntılarına kadar tanımak çabasında bir toplum bilimci. Tütengilleri büsbütün öldürmek olası değildir. Hiçbir kurşun işlemez ölümün ilkel gerçeğini alt etmiş kişilere. Gerçek yaşam böyle bitişlerle başlar. Tütengilden kurtuldu kimi çevreler, kimi kişiler. Varlığı rahatsız ediyordu onları. Ne yaptılar ettiler, ortadan kaldırdılar. Yolların üstünden bir yana ittiler. Geçip gittiler ölüsünün yanından. Uzağa gidemezler, gidemeyecekler. Tütengil gibiler ölmez. Bu boş bir söz değil. Bizler yaşadıkça tütengil gibi gerçek insanların yetiştirdiği kuşaklar birbiri ardına dağlar gibi dizildikçe ölmez tütengiller. Oktay Akbal. Bugün burada elemle, acıyla dolu olarak konuşmak zorunda kaldığım Profesör Tütengil, Türk düşün hayatını yetiştirdiği en önde gelen kafalardan biridir. Hayatını kaybettiği zaman ulaştığı yere çok çetin bir mücadelenin sonuna gelmiştir. Toplumu ve üniversiteyi ayrı ayrı görmezdi. Kendisini topluma karşı sorumlu gören bir düşünürdü. Çiçek koparmaktan korkardı. Kendisine 50 yaşında yapılan ve insanlığa uygun olmayan girişimlerde bile kin duymazdı. İnsan sevgisiyle dolu bir yürek taşırdı. Biz bu insan sevgisiyle dolu hocamızı sayısı şu kadar kurşunla aramızdan ayırmış bulunuyoruz. İstanbul Üniversitesi üst üste gelen acıların idraki içinde susuyor ise yüceliğinden susuyor. Bu suskunluğumuz karanlık düşünceler içinde olanları ürpertsin. Günün birinde konuşursa bunun karşısında hiçbir güç duramaz. Bütün Türk ulusuna buradan haykırıyorum. Türkiye'yi işgal edenler vardır. Türkiye yer altından işgal edilmiştir. Bu işgalciler en kısa zamanda Türkiye'yi toprak üzerinden de işgal etmek düşüncesindedirler. Soruyorum. Acaba Türkiye'den sorumlu olanlar bunu bilmiyorlar mı? Soruyorum, niçin bilmiyorlar? Eğer biliyorlarsa neredeler, niçin Türkiye'yi toprak altından işgal etmiş olan cinayetin yuvalarını kurutmuyorlar? Bilmiyorlarsa bilmek zorundadırlar. Biliyorlarsa görevlerini yapmak zorundadırlar. Eğer Türkiye bir gün aydınlığa kavuşur ise kaybettiklerimizin tek tesellisi bu olabilir. 9 Aralık 1979 Profesör Doktor Haluk Alp, İstanbul Üniversitesi Rektörü. 23. ayrımın sonu, sayfa 305.